SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
Yeni bir Türkiye gündemi programında Yavuz Oğan'la beraberiz. Yavuz Bey, koronavirüsten ölenlerin sayısı 75'e yükseldi Türkiye'de. Bu virüsle mücadele nasıl ilerliyor ve ne tür önlemler alınıyor Türkiye'de?
Şimdi bu mücadeleyi aslında bütün o organizasyonu sağlayan, yöntemleri belirleyen, atılacak adımlara ilişkin değerlendirmeler yapan bir bilim kurulu oluşturuldu. Türkiye'de de bu bilim kurulu, Sağlık Bakanı tarafından oluşturulan bilim kurulu takdirleri karşılandı. Çünkü malum son yıllarda Türkiye'de siyasi görüşler öne çıkıyor. Eğer iktidara yakın değilseniz herhangi bir kurulun içinde ya da etkili bir noktada bulunma şansınız yok diye eleştiriliyordu. Bu bilim kurulunda farklı siyasi görüşlere sahip ama alanlarında uzman isimler görev yapıyorlar şu anda. Herkes de bunu takdirle karşılıyor. Ama mesela Türk Tabipleri Birliği bu bilim kurulunun içinde yer alamıyor. İşte orada Sağlık Bakanlığı'na bir eleştiri var. 26 kişilik bilim adamlarından kurulu, bilim kurulu her gün önüne gelen rakamlara bakıyor. Kaç hasta tespit edilmiş, nerelerde tespit edilmiş, bunlara karşı hangi önlemler alınmış, önlemlerin bu konularla ilgili etkisi ne olmuş, buna ilişkin önümüzdeki dönem simülasyonlar yapılıyor ve buna bağlı olarak da bir takım önlemler alınıyor. Türkiye hangi önlemleri aldı? İlk İran'da ortaya çıktığı zaman, Çin'de ortaya çıktığı zaman Çin'le ilişkilerine mesafe koydu. Sonra hemen yanı başına İran'a gelince İran'la kara sınırını kapattı, hava yolunu kapattı, tren yolunu kapattı. Yani orayla ilişiği kesti. Ama sonrasında Irak, Bulgaristan, Yunanistan, Avrupa derken ortalık zaten tamamen virüsle ilgili haberlerle çalkalandı. Ve Türkiye'nin buralardan gelen giden insanları vardı. Oralardan Türkiye'ye gelen, buradan oraya gidenler. Amerika Birleşik Devletleri aynı şekilde ve Umre'ye gidenler geri döndüler ve Umre'ye gidenlerin bir bölümü karantina kararı alındı, karantinaya alınması. Ama bu konuda geç kalındığına ilişkin eleştiriler oldu. Peşinden Avrupa ülkeleriyle tek tek hava trafiği kesildi ama orada kalan Türkler Türkiye'ye getirildi. Onların bir bölümü karantinaya alındı. Bir bölümü havaalanından ilk başlarda özellikle ateşleri ölçülerek Türkiye'ye girdi. Bu süreçte önlemlerin sıkılaştırılması konusunda biraz ağır davranmakla da eleştirildi Türkiye. Sonrasında yine bilim kurulu kararlarıyla başka önlemler alındı. Mesela okullar tatil edildi. İlk orta dereceli okullar, sonra o tatil uzatıldı şimdi 30 Nisan'a kadar. Önce 2 hafta tatil edilmişti. Ardından üniversiteler tatil edince bu sefer bütün öğrenciler terminalleri yüklendi. Oralarda müthiş bir kalabalık oldu. Eğer virüs varsa Anadolu'nun her yerine yayıldı diye bir eleştiri de beraberinde geldi. Şimdi üniversite tatilleri iyice uzatıldı. Yazın üniversitelerde özgün eğitim yapılmayacak. Tamamı dijital ve online olarak yürütülecek. Üniversite sınavları ertelendi. Liseye giriş sınavları ertelendi. İnsanların bir araya gelebileceği bütün mekanlar kapatıldı. Lokantalar dahil olmak üzere. Bazı mekanlarda sosyal mesafeye uygun masalar yerleştirildi. Kamu personeli 65 yaş üstünde zaten evden çıkma yasağı getirildi. Kamu personeli eve gönderildi. Kronik hastalıkları olanlar evlerde bulunsun denildi. Diğerlerinin mümkünse evden çıkmamaları konusunda sürekli uyarılar yapıldı. Ama genel bir sokağa çıkma yasağı ilan edilmedi. Sosyal alanların tamamı kapatıldı. AVM'ler hariç ama şu anda da kimse AVM'lere gitmiyor. Ama şimdi de eleştiri bu kadar sık önlemler alınıyor, evde kal deniliyor ama İstanbul'da toplu taşınma 1 milyon insan her gün toplu taşım kullanıyor ve bir yerden bir yere gidiyor. Bu şartlar altında bu virüsün yayılması nasıl engellenecek? Çünkü çalışmaya devam edenler var, bazı şantiyelerden hiç virüs oraya uğramamış gibi görüntüler geliyor. Çarşıda, pazarda kalabalıklar, kalabalık fotoğrafları sosyal medyaya yansıyor. Mesela bugün Güngören'de bir semt pazarında inanılmaz bir kalabalık vardı. Ya da İzmir'de meydanlarda kalabalıkları görmek mümkün. Bunlara yönelik eleştiriler var. Niye insanlara evde kal diyorsunuz ama evde kalmaları için bir zorlama tedbir getirmiyorsunuz. Bir sokağa çıkma yasağı ilan etmiyorsunuz diye. Bu konuda da bir takım spekülasyonlar yapılıyor. bilim kurulunun sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi konusunda bir tavsiye kararı aldı. Ama Cumhurbaşkanı'nın buna sıcak yaklaşmadığı biçiminde ve biraz ortada kalıyor tabii mesele. Nerede daha yoğun bu vakalar, nerede daha çok görülüyor? Buna ilişkin bilgilerin şeffafça paylaşılmaması da eleştiriliyor. Sağlık Bakanı her gün sonuçları açıklıyor. İşte bugün toplamda 75 insan hayatını kaybettiğini söyledi. 3600 ki en yüksek rakamlardan birisi artış olarak bugün itibariyle 3600'ün üzerinde vaka tespiti yapılmış durumda şu anda. Hasta olduğu, virüs taşıdı tespit eden insan var. Bu test sayılarının azlığıyla tespitlerin sıkıntı yarattığı ve kökenini inlemediği için, izole edilemediği için sorun yaşandığı ve yayılımın arttığına ilişkin iddialar söz konusu, eleştiriler söz konusu. Yani bir adım atılıyor, bazı adımlar gerçekten destekleniyor ama çok hızlı bir şekilde şartlar değişince insanlara evde kal tavsiyeleri daha böyle sert bir biçimde iletiliyor. Ancak sokağa çıkma yasağı ilan edilmiyor. Hangi şehirde daha yoğun demiştim, ona ilişkin de kafalar karışık. Mesela Sağlık Bakanı diyor ki İstanbulluları evde tutamıyoruz. İçişleri Bakanı diyor ki 3 büyük şehir eve girdi ama biz Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da insanları eve sokamıyoruz. İkisi de hükümetin temsilcisi. İkisinin de aslında önüne rakamlar gidiyor. Sosyal hareketlilik ikisinin de önünde. Ama buna rağmen iki farklı görüş kafaları karıştırıyor. Bu çerçevede alınan önlemler tartışılıyor. En son mesela pazarlarda tezgahların 3'er metre arayla konulması, insanların kontrollü olarak pazarlara girip çıkması gibi önlemler alındı. Ekmeklerin satışıyla ilgili daha detaylı önlemler açıklandı. Marketlere girişler, girecek insan sayısına ilişkin yeni tedbirler alındı. Ama bunların hepsi alınmasına rağmen maalesef Türkiye'de hala kalabalıkları görmek mümkün sokaklarda.
Yavuz Bey, burada işsizliğin bu koronavirüs salgını yüzünden 2 kat artması bekleniyor ve buna yönelik milyarlarca dolarlık yardım paketleri açıklandı. Türkiye'de açıkladı yardım paketi. Bu ekonomiyi kurtarmak için yeterli olacak mı acaba?
Şimdi tabii Türkiye'nin açıkladığı paket bu salgınla mücadele ve bunun ekonomik yansımalarıyla mücadele için açıkladığı paket Almanya'yla, İngiltere'yle, Fransa'yla, Amerika Birleşik Devletleri'yle hele hiçbir şekilde kıyaslanamayacak bir miktar. 100 milyar liralık bir paketten bahsediyoruz. Ve üstelik bu 100 milyar liralık paketin doğrudan kimi desteklediğine ilişkin de tartışma devam ediyor. Paketi açıklarken Cumhurbaşkanı neşen yerinde diye TOK Başkanı'na seslendi. TOK bir takım işverenlerin yükümlülüklerini azaltan önlemler de vardı onun içinde işsizlik artmasın diye. Ve genelde sendikalar, çalışanlar ya da sivil toplum örgütleri paketin işverenleri koruduğunu ama işsiz kalanlara, çalışamayanlara bir önlem içermediğini söylüyorlar. Mesela İçişleri Bakanı 289 bin üzerinde iş yerinin kapatıldığını söyledi önlemler çerçevesinde. Berberler açılamıyor, lokantalar açılamıyor, gece hayatı tamamen bitti, barlar, işte ne bileyim kafeler, bunların tamamı kapatıldı. 289 bin rakamını verdi. Burada 2 kişi çalışsa yaklaşık 600 bin kişi şu anda geleceği belirsiz bir şekilde evinde bekliyor. Bazıları bunların kayıt dışı, bazıları gündelik çalışıyorlar. Evlerine ne götürecekler? İktidar sürekli şunu söylüyor: evinde kal. Evinde kal da evinde kaldığın zaman ne yiyeceksin sorusuyla muhalefetten bu yönde eleştiriler var. Yani açıklanan paket Almanya'da olduğu gibi, Fransa'da olduğu gibi siz kiranızı düşünmeyin, evi ne alacağınızı düşünmeyin. Devlet bu ihtiyaçlarımızın tamamını karşılayacak biçiminde bir paket değil. Aslında işsizlerin geleceğine ilişkin belirsizliği de arttıran bir paket. Sendikalar işsizlik fonunun bu işte kullanılmasını istiyorlar. İşte bugünler için geçerlidir diyorlar. Ama bu yönde atılmış henüz bir adım söz konusu değil. Hatta bugüne kadar hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren uzmanlar hep bir ağızdan Merkez Bankası'nın çalıştırılabileceğini, para basılabileceğini, devletin böyle durumlarda insanların gelecek kaygısını azaltması gerektiğini aktarıyorlar. Çünkü virüs kaygısı var, üzerine bir de gelecek kaygısı binmemeli diyorlar. Bunun için Merkez Bankası'nın para basabileceğini söylüyorlar. Ama bu yönde de atılmış bir adım yok. Buna rağmen bunun karşısında daha doğrusu bugün İstanbul'da ağızları maskeli Ulaştırma Bakanlığı memurları İstanbul, Kanal İstanbul için bir ihale yaptılar. İlk başlangıç ihalesi denilebilir. İki köprünün yerinin değiştirilmesi ihalesiydi bu. Tabii muhalefet çok sert tepki gösterdi buna. Trajikomik dedi. Yani böyle bir dönemde eğer paranız varsa niye çalışamayanlara, niye evde kalıp gelirinden mahrum kalmış olanlara, elektriği kesilene, doğalgazıyla ilgili sorun yaşayana, faturası ödeyemeyen, kirayı ödeyemeyene destek verilmiyor da hala Kanal İstanbul üzerine değerlendirme yapılıyor diye buna Ekrem İmamoğlu da katıldı. İnanamıyorum dedi buna. Yani bu nasıl bir yaklaşım, inanmakta güçlük çekiyorum dedi. Kanal İstanbul'un zaten İstanbul için felaket olacağını, hele böyle bir virüs salgınıyla mücadelede hükümetin bu işler için uğraştığını kendime izah etmekte güçlük çekiyorum. İzah edebilen varsa etsin dedi. Ulaştırma Bakanlığı ise biz hem salgınla mücadele ederiz hem de yatırımlarımızdan vazgeçmeyiz diye bir açıklama yaptı. Yani siyasi bir tartışmanın unsuru haline de geldi. Genelde bakış para varsa bunu işsizler ve geleceği belirsiz olanlarda kullanalım biçiminde. Yaklaşım bu şekilde muhalefetten. Ama iktidarın bu İstanbul ihalesiyle birlikte, yapmasıyla birlikte, bu konudaki kararlılığını göstermesiyle birlikte para basalım diyen ekonomistler de ben önerimi geri alıyorum, biz önerimizi geri alıyoruz diye sosyal medyada paylaşımlar yaptılar. Çünkü parayı para basıp insanlara yardım etmek yerine Kanal İstanbul gibi inşaat projelerine harcanacaksa Türkiye'nin önümüzdeki dönem ekonomisinin karanlık olacağını iddia ettiler. Bu arada Hazine ve Maliye Bakanı önlemleri alıyoruz dedi. Türkiye'nin büyümesiyle ilgili herhangi bir sorun beklemiyoruz dedi. İşsizlikle ilgili de çok bir kaygı ortaya koymadı. %5 büyüme hedefinden vazgeçmedik dedi. Ama bütün dünyada hedefler değişiyor. Dünyanın büyümesinde ciddi bir küçülme bekleniyor. Onların bütün hedefler revize edilmiş durumda. Uluslararası kuruluşlar Türkiye'nin büyüme rakamlarını da revize ettiler. Ve 2020 yılı için küçülme bekliyorlar. Ancak Haline Bakan'ın son açıklamasında %5 büyüme hedefinden vazgeçmediklerini söyledi.
Yavuz Bey, bir de kamplardaki Suriyeliler var, Suriye'deki Türk askerleri var. Bunlar Covid-19 salgınında ne kadar güvenli acaba?
O konuda da çok küçük tartışmalar oluyor. Aslında yani gündemin büyük bölümünü işgal etmiyor. Suriye'de hemen Türkiye'nin sınırında Türkiye'nin oluşturduğu kamplar var. Buralarda dezenfektasyon işlemlerinin devam ettiğine ilişkin birkaç fotoğraf göründü ancak medyada. Onun dışında net bir bilgi yok. Malum Suriye'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi Esad'ın hakim olduğu bölgelerde. Diğer tarafta mücadele biraz Türkiye'den farklı yürüyor anlaşıldığı kadarıyla. Dezenfekte ederek biraz orada mikroptan, virüsten korumaya çalışıyorlar insanları. Operasyonlar da devam ediyor. Askerlerin de bununla ilgili bir takım önlemler aldıklarını görüyoruz. Özellikle sınır ötesinde olmayan askerlerin içeride yeni askere gidenlerin tecrit edilmesi, 14 günlük karantina süresini başka bir noktada tamamlaması gibi. Ama en riskli alanlardan biri olduğu dile getiriliyor. Alınan önlemler şeffaf olarak da paylaşılmıyor. Özellikle sınır ötesi operasyonlarda şu anda görevli olan askerler bazında.
Yavuz Bey, katkılarınız için çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Sağlıklı kalın. Hepimiz sağlıklı kalın.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.